Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Michael Newton'un 2000 yılında yayımlanan Destiny of Souls adlı kitabı. Ruhsal hipnoz seanslarından aktarılan anlatıları inceleyen yeni çağ ve spiritüel vaka çalışması türünde bir eserdir. Türkçe'de ruhların kaderi anlamına gelen başlık, yazarın önceki kitabı Journey of Souls ile kurduğu çerçeveyi genişletir. Newton, derin hipnoz altındaki danışanlarının ölüm ile yeni bir bedenlenme arasındaki döneme dair hatırladıklarını sunduğunu belirtir. Kitap, ölüm sonrası yaşamın bilimsel olarak kanıtlandığını ortaya koyan bir çalışma değildir. Hipnozla elde edilen anıların doğrulanabilirliği tartışmalıdır ve bu anlatılar bilimsel uzlaşıyı temsil etmez. Buna rağmen Newton, çok sayıda görüşmeyi karşılaştırarak tutarlı olduğunu düşündüğü bir ruhsal düzen tasvir eder. Ruh grupları, rehberler, yaşam değerlendirmesi, dinlenme alanları, dersler ve yeniden doğuş planlaması bu düzenin başlıca parçalarıdır. Eserin amacı, okura ölüm korkusu, ilişkilerin anlamı ve kişisel gelişim gibi sorular için Newton'un metafizik yorumunu sunmaktır. Vaka anlatılarının birinci tekil kişiyle verilmesi, soyut kavramları daha doğrudan ve dinlenebilir hale getirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, hipnoz anlatıları kitabın temel kanıt biçimini oluşturur, Newton. Kitabındaki görüşmeleri klasik dini öğreti ya da felsefi akıl yürütme yerine derin hipnoz altında konuşan danışanların anlatıları üzerine kurar. Kendi geliştirdiğini söylediği regresyon yönteminde kişi önce geçmiş yaşama götürülür. Ardından o yaşamın ölüm anından hareketle bedenler arası alana yönlendirilir. Böylece kitabın temel yapısı, yazarın sorularıyla danışanların verdiği cevapların düzenlenmiş dökümlerinden oluşur. Bu tercih, okuyucunun kavramları soyut bir öğretiden çok yaşanmış izlenimler gibi algılamasını sağlar. Newton, farklı kişilerin benzer ruhsal ortamlar, rehber figürleri ve öğrenme süreçleri betimlemesini ortak bir gerçekliğin işareti olarak yorumlar. Ancak analitik bir okumada yöntem ile sonuç arasında mesafe bırakmak gerekir. Hipnoz, telkine açıklık, çağrışım, beklenti ve sonradan kurulan anlatılar gibi etkenlerden etkilenebilir. Bu nedenle vakalar, ölüm sonrası hayatın deneysel kanıtı olarak değil, Newton'un terapi pratiğinde ortaya çıktığını iddia ettiği spiritüel deneyimlerin kayıtları olarak değerlendirilmelidir. Kitabın gücü bu sınırı ortadan kaldırmasında değil, aynı anlatı biçimi içinde çok sayıda temayı karşılaştırmaya izin vermesindedir.
Oker, iddiaların kesinliğinden çok, yazarın tekrar eden anlatılardan nasıl kapsamlı bir kozmoloji kurduğunu izler. İkinci olarak, ölüm sonrası geçiş.
İyileşme ve yaşam değerlendirmesi olarak tasvir edilir, kitabın merkezindeki tasvire göre fiziksel ölüm, bireysel bilincin sona ermesi değil. Ruhun bedenden ayrılarak başka bir varoluş alanına geçmesidir. Newton'un aktardığı anlatılarda bu geçişin ardından her ruhun aynı hızda ve aynı biçimde ilerlemediği vurgulanır. Özellikle travmatik ya da ani ölümlerden sonra bazı ruhların uyum sağlamak ve toparlanmak için dinlenme, iyileşme veya yönlendirilme dönemine ihtiyaç duyduğu anlatılır. Sonraki aşamada yaşam değerlendirmesi vardır. Bu değerlendirme, cezalandırıcı bir mahkeme gibi değil, kişinin seçimlerini, ilişkilerini ve kaçırdığı öğrenme fırsatlarını daha geniş bir bakışla gözden geçirmesi olarak sunulur. Newton'un modeli, ahlaki sonuç fikrini korku temelli, ceza yerine gelişim temelli sorumlulukla açıklar. Bu yaklaşım, insan davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini hesaba katmayı amaçlar. Yine de kitapta yer alan konseyler, rehberler ve iyileşme alanları, doğrulanmış kurumlar değil, seans anlatılarından türetilmiş spiritüel öğelerdir. Oker açısından önemli nokta, Newton'un ölüm fikrini bir son değil, değerlendirme ve hazırlık evresi olarak yeniden çerçevelemesidir. Bu çerçeve, yas ve fanilik üzerine düşünenler için teselli edici olabilir, fakat metafizik bir yorum olarak ele alınmalıdır. Üçüncü olarak, ruh grupları ilişkileri tekrar eden öğrenme bağlarıyla açıklar, Newton'un en tanınan fikirlerinden biri ruh gruplarıdır. Kitaba göre ruhlar, uzun bir gelişim sürecinde birlikte öğrenen ve farklı bedenlenmelerde yeniden karşılaşabilen yakın topluluklar içinde yer alır. Aile üyeleri, eşler, dostlar veya çatışma yaşanan kişiler her yaşamda aynı toplumsal rolü üstlenmek zorunda değildir. Newton bu değişimi,
İlişkilerin tek bir yaşamın gündelik ölçütleriyle değil, daha uzun süreli dersler ve karşılıklı etkilerle değerlendirilmesi gerektiği düşüncesine bağlar. Bu modelde bir yaşamda ebeveyn olan ruh, başka bir yaşamda çocuk, arkadaş ya da zorlayıcı bir karşılaşmanın tarafı olabilir. Yazar, bu iddiayı özellikle ruh eşi kavramını genişletmek için kullanır. Kalıcı bir romantik eş fikrinin yanı sıra yakın arkadaşlıklar ve gelişimi tetikleyen daha karmaşık bağlar da ruhsal yakınlık kapsamında değerlendirilir. Bu yaklaşım, insanların güçlü yakınlık ya da açıklanması zor gerilim hissettiği ilişkilere anlam verme imkanı sunar. Öte yandan, gerçek hayattaki zarar verici ilişkileri kaderin zorunlu sonucu saymak risklidir. Kitap, kişisel sınırların, güvenliğin ve sorumluluğun yerine geçebilecek bir ilişki rehberi değildir. En verimli okuma. Ruh gruplarını kanıtlanmış bir gerçeklik değil, bağlılık, empati ve ilişki kalıpları üzerine düşünmeyi sağlayan metafizik bir yorum olarak görmektir. Dördüncü olarak, yeni bedenlenme planı, kader ile seçimi aynı modelde birleştirir. Destiny of Souls. Yaşam koşullarının bütünüyle rastlantısal olmadığını savunan bir yeniden doğuş modeli sunar. Newton'un aktardığı seanslarda ruhların, yeni yaşam öncesinde rehberlerle görüşerek karşılaşacakları bazı güçlükleri, ilişkileri ve öğrenme hedeflerini değerlendirdiği söylenir. Sağlık sorunları, aile ortamı, yetenekler veya toplumsal koşullar gibi unsurların ruhun gelişimi için seçilmiş olabileceği fikri bu modelin en tartışmalı taraflarından biridir. Yazarın yaklaşımında plan, katı bir senaryo değildir. İnsan, bedenlenmiş halde karar verme özgürlüğünü korur ve yaşamın fırsatlarına nasıl karşılık vereceği önceden tamamen belirlenmez. Böylece Newton hem anlamlı bir düzen hem de bireysel seçim için alan kurmaya çalışır. Bu düşünce, zorlu deneyimlerin mutlaka anlamsız olmadığı hissini verebilir. Fakat etik açıdan dikkatli yorumlanmalıdır. Bir kişinin hastalığını, yoksulluğunu, şiddet deneyimini ya da kaybını geçmişte seçilmiş bir ders diye açıklamak, mağduriyetin gerçek toplumsal ve kişisel nedenlerini gölgeleyebilir. Kitabın bu bölümleri, kader hakkında kesin cevaplar sağlamaktan çok özgür irade, sorumluluk ve rastlantı arasındaki eski tartışmaya spiritüel bir öneri getirir. Oker, bu öneriyi başkalarının yaşadığı acıları yargılamak için değil, kendi anlam arayışını sorgulamak için kullanmalıdır. Son olarak, ruhsal olgunluk hiyerarşisi kitabın geniş kozmolojisini tamamlar Newton. Ruhların aynı gelişim aşamasında bulunmadığını ve zamanla daha geniş sorumluluklar üstlendiğini ileri sürer. Kitaptaki anlatılar yeni ya da daha az deneyimli ruhlardan öğretici veya rehber rolü taşıdığı söylenen ileri düzey ruhlara uzanan bir olgunluk düzeni çizer. Eğitim ortamları, danışma toplantıları ve bilgi alanları gibi betimlemeler bu gelişimin rastgele değil, düzenli bir öğrenme süreci olduğu izlenimini verir. Ruhun ilerlemesi, statü veya ayrıcalıktan çok sevgi, işbirliği, anlayış ve başkalarına hizmet kapasitesiyle ilişkilendirilir. Nihai hedef olarak da ruhun daha kapsamlı bir bilinçle uyum kazanması fikri sunulur. Bu hiyerarşi, kitabın diğer kavramlarını birbirine bağlar. Yaşam değerlendirmesi, geçmiş deneyimlerden öğrenmeyi, ruh grupları ortak gelişimi, yeni bedenlenme planı ise sonraki öğrenme adımını açıklar. Buna karşılık, katmanlı ruhsal düzenin ayrıntıları, Newton'un vakalarından gelen yorumlara dayanır ve bağımsız biçimde doğrulanmış değildir. Ayrıca olgunluk dili, bazı okurlarda insanların ruhsal olarak üst ya da alt düzeyde sınıflandırılabileceği izlenimini doğurabilir. Kitabın daha dengeli yorumu. Bu yapıyı insan değerini ölçen bir şema değil, gelişimin hayat boyu ve ilişkisel olduğu fikrini anlatan sembolik bir model olarak ele almaktır. Bu yönüyle eser, kişilik gelişimi dilini metafizik bir evren tasviriyle birleştirir. Sonuç olarak Destiny of Souls, ölümden sonra ne olduğuna dair kesin ve bilimsel bir açıklama arayanlar için uygun bir kaynak değildir. Hipnoz altında bildirilen deneyimlerin doğruluğu bilimsel olarak gösterilmiş değildir ve Newton'un vardığı sonuçlar tartışmalı spiritüel varsayımlara dayanır. Buna karşılık kitap, reenkarnasyon, ölüm sonrası bilinç ve ruhsal gelişim düşüncelerine açık okurlar için kapsamlı bir inceleme malzemesi sunar. Özellikle Journey of Souls kitabındaki çerçeveyi merak edenler, burada ruh grupları, rehberlik, yaşam planlaması ve ruhsal olgunluk konusunda daha ayrıntılı anlatılar bulur. Yaz, ilişki bağları ya da hayatın anlamı üzerine kişisel düşünme arayan okurlar da kitaptan sembolik ve duygusal düzeyde yararlanabilir. Pratik faydası, belirli bir terapi yöntemi öğretmesinden çok, insanın seçimleri ve ilişkileri hakkında farklı sorular sordurmasındadır. Benzer Yeni Çağ kitaplarından ayrıldığı nokta, genel öğütler vermek yerine kapsamlı bir vaka anlatısı arşivi ve tekrar eden bir düzen iddiası kurmasıdır. Newton, danışan ifadelerini bir araya getirerek kendine özgü bir yaşamlar arası dünya haritası oluşturur. Bu yapı, kitaba hem sürükleyici bir belgesel hissi hem de sistematik bir metafizik iddia kazandırır. En sağlıklı yaklaşım. Kitabı inancı zorlayan bir kanıt metni olarak değil, modern spiritüel düşüncenin etkili örneklerinden biri olarak eleştirel merakla okumaktır. Destek olmak isterseniz Michael Newton kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.